Merhaba, ben Öykü.
Ben de Melike.
Popüler olmayan fikirlere hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yeni podcastimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Aslında yeni podcastimiz dedim ama ilk podcastimizin. O yüzden birçok teknik, minik sorun ve bir şeyler anlamaya çalıştık. Bu girişi her seferinde farklı şeyler söyleyerek kaydettik. Bugün konumuz sanal flört, sanal aldatma ve sanal seks. Bu konunun bugünlerde çok ilgimizi çekebileceğini düşündük. Çünkü daha önce pandemiden önce bunlarla hiç ilgilenmeyenler bile şu an evden çıkamadığı için sanal flört, online dating siteleri, aplikasyonlar gibi konulara eğilmiş gibi görünüyor. Sayılar ve bu programların, online sitelerin kullanım artışları bize bunu gösteriyor. Bu konuyu Melike önerdi. O yüzden aslında bugünkü alt başlıkları da Melike bize tanıtacak.
Selam tekrardan. Bu konuyu önerdim ben sanal flörtü ama aslına bakarsanız ben yani hani flört etmeyeli yani hani bir bekar olalı diyelim. Şöyle düşününce 14-15 seneden beri ben bekar değilim. Ama sanal flörtü de çok uzun. Benim zamanımda sanal flört yoktu sayılır. Yonca monca falan vardı ama onlar da artık 100 yıl öncesi. Şimdi bu konuya getirdim çünkü bana da böyle sanal dünya üzerinden diyeyim, sanal medya üzerinden garip garip mesajlar geliyor. Ve dedim ki bu bir noktada taciz gibi de geliyor. Bir yandan da bunun flört aşaması var. Sanal flört nasıl olmalı diye yaklaştım açıkçası ve bunu bir sürü insana da sordum. Öncelikle şimdi Öykü'ye soruyorum. Öykü, sanal flört sence nasıl bir şey? Yani savunmalı mıyız? Ben savunuyorum çünkü sanal flörtü. O yüzden topu sana atıyorum. Ne düşünüyorsun sanal flört hakkında?
Ben de diyecektim ki yani 14-15 senedir flört etmiyor olman bu konuda fikirlerin popüler olan ve muhtemelen de olmayan fikirlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir de şimdi sen 15 sene önce yoktu, önce vardı bir tek falan dedin ya. Ben 18-19 sene önce tanıştığım insanla internet üzerinden tanıştım ama bir flört sitesinden değil yani dating aplikasyonu ya da işte sitesi gibi bir yerden değil. Öyle bir insanla bir 11 sene kadar beraberdim. Demek ki yani vardı. Bak bilen biliyormuş o zaman da. kullanıyormuş diye. Evet, kendime şey ettim.
Aslında öyle dedim ama şöyle de bir nokta var. Bir Hollandalı çiftle tanışmıştım ben o zaman. Bundan yine yaklaşık 10 küsür sene önce. Nereden tanıştınız diye sordum. Onlar dedi ki biz de internet üzerinden tanıştık dedi. Aa dedim nasıl oluyor dedim. Hani o zamanlar bir de bu kadar yaygın değildi. Dedi ki yani dedi sonuçta dedi biz de her gün işe gidiyoruz, çalışıyoruz. Başka insanlarla tanışmıyoruz. Hep iş arkadaşlarımız, arkadaşlarımız arkadaşları ve yeni insanlar da edinmiyoruz. Ve oturup barda tanışmak da çok şey gelmiyor dedi. Hele şimdi günümüzde zaten barlara bir yerlere gidemiyoruz. Bu durumda biz de internetten tanıştık. Çok da mutluyuz. Hatta aynı evde yaşıyoruz demişlerdi. Ve o zaman bana bu sanal şey çok mantıklı gelmişti. Aa evet demiştim. Yani gerçekten de oturup hani belirli bir alkol miktarı altındayken karşısındaki neye benzediğine emin olmadığım bir dönemde birini bulmak yerine sanal sanal takılmak daha mantıklı gibi geldi. Hatta bu konuda o kadar çok kendimi ikna etmişim ki bu programı kullanmayan bekar arkadaşlarımın hepsinin şu bu dönemde yani Tinder yüklemesini sağlayan bir insan olabilirim. Onlara yani hayatını kullanmış. Bak yükle yükle Tinder çok iyiymiş. Bak bir de araştır okey Cupid çıkmış. Onu da indir diye gaza getirdim. Çok biliyorum ya sanki çok kullanıyorum falan. Ama burada ya evet böyle bir şöyle bir sıkıntı var. Herkes işte giren insanlar böyle bir noktada bir hem tacizden şikayetçi. Yani bu taciz etmeden nasıl flört edebiliriz? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Mesela birini beğendik, ona DM'den yürümek istiyoruz. Fakat bu hangi noktada nasıl olmalı? Yani hangi platformlara uygun? Mesela LinkedIn üzerinden yürünmez. Yani bu net bir fikrim. Abi LinkedIn üzerinden abi diyorum. Kimsen artık. Sen o şahıs. Lütfen bana LinkedIn üzerinden yürüme diyeceğim şimdi. Yani LinkedIn flört ortamı değil. Tamam, onu kenara koyduk. Instagram flört ortamı mı? Messenger'dan yürüyebilir miyiz? Hangi noktada bu selam taciz, hangi noktada değil, hangi noktada bu sınırı nasıl belirleyebiliriz ve diğer açıdan kime nasıl yürümeliyiz? Sence Öykü?
Evet. Yani şöyle, aslında flört ne falan gibi bir iki adım daha geriye gidesim geliyor benim. Çünkü şuradan yürünmez, buradan yürünmez derken yürümekle neyi kastediyoruz ki? Bir merhaba demek mesela yürümek mi? Aslında orada mesela LinkedIn'den merhaba diyorsun ama işle ilgili. Ya bu arada LinkedIn bence çok rahatsız edici bu tarz mesajları nedeniyle. Ve ben LinkedIn'de mesajlarıma hiç bakmıyorum. 30 bin LinkedIn bağlantım vardı, şu an kaç bilmiyorum. 30 bin sınır zaten, çünkü eski bir İK'cıyım ve LinkedIn'i çok uzun yıllar önce Türkiye'de çok bilinmezken kullanmaya başladım. O yüzden o kadar çok bağlantım vardı. Onu savunuyor, hani LinkedIn'den insanların birbirine yürümesini ya da flört etmesini savunuyor değilim. Sadece şu açıdan düşünmeye çalıştım. Yani hep böyle bir fikrim olduğunda bir de öbür taraftan bakmaya çalıştığım için şu an bu noktaya gelmekteyim. Merhaba dedin ya da işte profilinden gördüğün bir şey ilgini çekti, onunla ilgili laf attın. Bu bir flört müdür, yürümek midir? Flört nedir, yürümek nedir gibi şeyler de konuşulabilir belki. Şimdi bir taraftan, çünkü dating aplikasyonları, bunu söyleyecek daha Türkçe düzgün bir uygulama diyebiliriz belki ama dating yerine kullanılabilecek kelime ne olabilir bilmiyorum. Onlar var, orada tamamen amaç bambaşka, yani orada belirlenmiş bir amaç var. Özellikle bazı aplikasyonlarda, şimdi mesela Tinder dedin, Tinder'ın biraz daha belirli bir amacı var gibi. OkCupid'in bu aplikasyonların uzmanı gibi konuşuyor olacağım ama tam olarak ne arıyorsun onu belirtebiliyorsun. Bu bir arkadaşlık da, yani sadece arkadaşlık da olabilir. Arkadaşlık sitesi de deniyordu gerçi eskiden bunlara. O yüzden böyle şimdi kafamda bir sürü bir şey birbirine girdi. Nereden yürünebilir? Yani herhangi bir yerden bir insanla bir insan iletişim kurabilir ve belki ortak noktalarını fark edip bu romantik bir ilişkiye ya da nasıl bir ilişki istiyorsa o iki insan, romantik olması gerekmiyor, istiyorlarsa sadece seks içeren bir ilişki de olabilir. Oraya gidip gitmeyeceğiyle ilgili çok sonradan belki karar verilebilir ama bir tanışıklık isteniyor olabilir. O yüzden mesaj atılabilir bence. Yani insanları rahatsız etmediğimiz sürece ve cevap aldığımız sürece sanki yazabiliriz diyorum. Hiçbir yerden özel mesajlarını okumayan bir insan olarak böyle genç genç konuşuyorum. Karşımızdaki de cevap vermiyorsa o zaman tabii ısrarcı şekilde tekrar tekrar merhaba merhaba merhaba demek falan bana bayağı rahatsız edici geliyor. Bir de merhabayı MRB olarak, NBR olarak, naberi yazmak gibi şeyler var. Çok acayibime gidiyor benim. Yani sen bana bir E'yi A'yı çok görmüşsün ve sohbet etmeye çalışıyorsun. Burada bir ironi, bir saçmalık yok mu? Tanımadığın bir insanı MRB yazmak, işte bu herhangi bir platformdan, sosyal medya olabilir, başka bir şey olabilir. Garip geliyor bana. Soruna cevap veremedim galiba, değil mi? Soruna neden net bir cevap veremeyeceğimi mi anlattım ben sanki?
Galiba ama ya olayda o zaman şöyle bir şey yapayım. Şimdi aslında net. Şimdi burada bence hani her türlü herhangi birine bir şeyini merak edip soru sorabiliriz. Bundan sonra flörte dönüşebilir. Yalnız bu ana fikir olarak da her zaman herkese her yerden aslında yürümek değil de iletişim kurabilirsiniz. Ama bir noktadan sonra cevap vermiyorsa zorlamayın ve de trip atmayın. Yani size cevap vermiyorsa niye mesajıma cevap vermedin demeyin. Vermiyorsa mesajı alın diyorum. Kimse size siz mesaj yazdınız diye cevap vermek zorunda değil, bunu kabullenin diyorum ben. Yani eğer siz de aynı şekilde, yani bir verdiğiniz mesajı illa da yani bir kişiyi bloklamaya kadar götürecek noktaya gelmeden herkes mesajı anlasın diyorum ben. Bu burayı böyle özetlesek nasıl olur sence bu kısmı? Oldu mu?
Ben önce zannettim ki benim böyle çok önceden planlamadığım için uzatarak söylediğim şeyleri güzelce özetliyorsun. Yani benim söylediklerimi kısa bir şekilde dile getiriyorsun zannettim. Konuşmanı bitirmenden anladığım kadarıyla sen kendi fikirlerini söylüyordun. Hemfikiriz galiba. Söylediklerinin hepsine katılıyorum. Bir yerden sonra mesaj atmaya devam etmeyin noktasında, eğer tanımadığınız biriyse bence o, yani bir mesaj yeterli bir şey. Yani ikinciyi atmaya gerek pek yok gibi geliyor bana. Eğer sizinle iletişim kurmak istiyorsa karşınızdaki insan, o ilk mesajı cevap verirdi gibime geliyor. Kişisel tamam. Fikrim. O konuda da böyle bir ek yapmak istedi benim kişisel fikrim.
Ben de işte hem seninkine biraz özetler gibi yapıp evet bir ekte bir kendi fikrimi söyledim. Peki şimdi başka bir konuya geçiyorum o zaman. Dedim ki biz bu kişiye şey yaptık, hani anlaştık ve sanal ortamda tanıştık. Bu kişiyle bir hani guideline'larımız olsun diye, bir hani guideline'ın Türkçesi hani bir ön bir notlarımız olsun, bir kurallarımız olsun. Bu kural değil de ne denir guideline? Bir yol haritamız olsun mu diyeyim. Neyimiz olsun?
Rehber şey, belki.
Rehber daha doğru. Haklısın. Rehberimiz olsun. Bu rehber üzerinden nasıl ilerleyelim? Bu kişiyle buluşacağız. Ne yapalım? Yani tanımıyoruz, sadece sanal ortamda tanıştık, bu kişiyle buluşacağız. Nelere dikkat edelim?
Sence ne yapalım? Önce sen cevap ver.
Bana kalırsa ben buluşmam. Yani şöyle bir şey olur. Yani daha doğrusu önce buluşacağım yer bir kere ilk bu bir tabii geyikti buluşabilirim. Buluşacağım ortamı şöyle belirlerim. Kalabalık bir alan. Şu anda öyle bir ortam yok. O zaman park. Parklarda buluşabiliyor muyuz? Yani başka insanların olabileceği bir ortam veririm. Ve buluşacağım zaman birkaç arkadaşıma da bilgilendiririm. Ben bununla buluşuyorum, şurada buluşuyorum, aklınızda olsun diye söylerim. Bir de bu klasik beni kurtar telefonu olur. Yani çocukla buluştuktan sonra, erkek olduğunu varsayıyorum tabii. Derim ki hani bir saat sonra işte beni ara, kurtulmak istiyorsan beni kurtar derim. Ben bunu yaparım. Ama bu çok 90'lar yöntemi olabilir tabii. Yeni yöntemler var mıdır bilmiyorum.
Evet, o varsayımınla ilgili çok LGBT artı dostu bir içerik olduğumuzu tabii ki hatırlatalım mı bu arada? Öyle insanlar olduğumuzu çünkü. O zaman soruna cevap, yani şu anda buluşmak hakikaten çok olası bir şey değil gibi. O yüzden pandemide her şey bambaşka bir hikaye. Ya ben mesela, şimdi ben bir OkCupid kullanıcısıyım. Ama burada yani Türkiye'deyken pek kullanmadım. Yani çok az kullandım. Kullandığım kadarıyla memnun kalmadım derken şöyle. Bence Türkiye'de kullanıcısı çok az. O yüzden popüler olmayan fikirlerimle hemfikir olacağını gördüğüm bir profille karşılaşmadım. Benim normalde de profilimde şu yazıyordu. Yurt dışında seyahatteyken kullanıyordum ve seyahat ederken yeni insanlarla tanışmak için kullandığım yazıyordu. Hatta işte orada bir şeyler var. Ne arıyorsun diye checkbox böyle çoktan seçmeli. İstediğin kadarını seçtiğin ilişki çeşitleri var. Orada da işte sadece arkadaşlık var benim şu an profilimde. Bu şekilde bir profilim olduğum şu an neden burada itiraf ettiğimi de bilmiyorum. Daha önce başka yerlerde lafı geçmemiş diye herhalde. Güvenli bir yerde, yani zaten ilk kez görüşeceğin insanla evet güvenli bir yerde görüşmek tabii daha iyi. Pandemide her şeyin bu konuda değişmesi şöyle, benim mesela hesabımın olmasının nedeni işte ben bir yere 3 hafta Londra'ya gittiğimde Londra'da oradan tanıştığım biriyle bir normalde haberdar olmayacağım bir etkinlikten haberdar olup o etkinliğe gidebiliyorum. Bu şekilde kullandım benim. Ama şimdi evden çıkmadığımız ve etkinliklerin pek olmadığı düşünülürse ben mesela uzun yazışmaları falan çok sevmiyorum. Ama belki o yüzden de yapmıyorum ve öyle bir aplikasyon ya da program ya da web sitesi hiç kullanmıyorum şu an. Çünkü o değil yani benim aradığım genelde. Başka türlü tanışacak insan çok bulamayacağım değişik bir yerlere gittiğimde kullanmak. O yüzden şu anda şartlar değişmiş olabilir. Belki çok daha uzun bir yazışma ama yazışmaya da gerek yok. Videoluk konuşma süreci olabilir. Şu an belki daha önce hayatımızda hiç olmayan bir kriter var beraber olacağımız insanda aradığımız. Virüs taşıma riskinin düşüklüğü. Böyle yeni bir şey değil.
Yani HES kodunu mu isteyeceksin Öykü? Niye? Yani HES kodunu mu isteyeceksin? Lafın arasına girdin de.
HES kodu da güvenilir değil ki bence. HES kodunu açıp E-Devlet'ten alıyorsun. Yani eğer şey değilse taşıyıcı olabilir ama işte bir hastaneye gidip tanı almamıştır ve kayıtlara girmemiştir. Bence o da güvenli değil. Ben bir şey istememe taraftarıyım. Ben müthiş karantinada yaşıyorum da ne enerji ya da ne yapılabilir diye bilmiyorum ya. Biraz belki tanışmak.
Sen ne yapardın? diyelim ki biri sana sosyal medyadan birkaç hani konuştuğun bir konuyla ilgili, ilgilendiğin bir konuyla mesaj gönderdi. Sen de baktığın bir anla denk geldi sosyal medya cevaplarına, gördün ve bir muhabbet ettiniz. Sonra bir flörte dönüştü bu ve gerçekten de bu kişiyi merak ettin. Yani hani görmek istiyorsun, o da seninle görüşmek istiyor. Bu buluşmayı nasıl ayarlarsın? Ama ortak tanıdığınız da yok, sadece sosyal medya ortamında tanışmışsınız. Bu kişiyle buluşur musun? Özel bir soru oldu ama cevaplamayabilirsin tabii.
Bu bölüm her şeyiyle hiç tahmin etmediğim yerlere gitti zaten. Az önceki anlattıklarım falan. Düşünüyorum şimdi sorunun cevabını. Yani ben her zaman buluşmaktan yanayım. Çünkü yüz yüze iletişimin başka hiçbir yerde hiçbir iletişim şeklinde olmayan bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Karşımızdakini tanımak için en işlevselinin çok açık ara yüz yüze iletişim olduğunu düşünüyorum ve gidip hani normal şartlarda kafeler vesaire açık. Şu an açık mı onu da bilmiyorum bu arada. Gündüz kafe şu an değil.
Değil mi? Her şey kapalı şimdi.
Açıkken de gitmiyordum ben. O yüzden yani korona başladığından beri, koronadan hemen önce de ailemdeki bir sağlık sorunu nedeniyle karantinadaydım. O yüzden yasakları takip bile edemiyorum yani zaten çıkmadığım için. Neyse ama soruna cevap verecek olursak bence normal şartlarda bir kafede buluşmanın, bir insanla buluşmanın bir sakıncası yok.
Yani mesela ben sana desem mı? Ben biriyle hoşlandım, buluşacağım parkta. Ama hani daha önce de hiç tanışmadım, ortak tanıdığımız da yok. Biraz da çekiliyorum, öyle ki ne yapayım desem bana ne önerirsin? Sen kendi kendine daha farklı cevap veriyorsun. Belki başkasına daha farklı verirsin diye. Ben ne yapayım Öykü? Buluşmak da istiyorum sonuçta. Ama bir yandan tanımıyorum. Evet. Ne yapmalıyım?
Hava soğuk, sıkı giyin. Çünkü kapalı alanda oturamayacaksınız pandemide. İlk olarak bu aklıma geldi. Termosla sıcak bir içecek falan iyi olabilir. Yani onun dışında park, ıssız bir park falan değilse ki, yani öyleyse bile, ama niye öyle olsun? Yok öyle olmasın. Bir parkta biriyle buluşmanın, sohbet etmek üzere buluşmanın ne gibi bir tehlikesi ya da riski olabilir? Çok da emin değilim yani. Hani aranan ve düşmanları olan bir insan falan değilsen, yani en kötüsü çok sıkılabilirsin. Hani ne bileyim böyle katil, manyak, psikopat gelip seni orada bıçaklayacak, vuracak falan değil herhalde. O noktadan sonra belki beraber kapalı bir alana gitme, eve gitme falan filan karar verme aşamasında riskler oluşabilir ama
ona da kendim karar halka veririm herhalde artık.
Ona da yetişkin bir insan olarak yüz yüze görüştüğünde konuştuğun insana ne kadar güven duyacağın noktasında üçüncü kişilerden öneri almaksızın kendin karar belki verebilirsin. Belki birkaç sefer görüşmek istersiniz başka bir alanda beraber bulunmadan önce. Belki de istemezsiniz. Bu tamamen o kişilerin tercihi olur. O yüzden yani nasıl bir tehlikesi olabilir bu, işte telefon falan filan gerekir mi diye düşünüyorum. Sence nasıl bir tehlikesi olabilir halka açık bir yerde biriyle buluşmanın?
Artık yok, hani ev aşamasına geçilmeye karar verirse olabilir. Ya yani bana biri sorsa ben açıkçası yani hani çok istiyorsan buluş tabii. Hani çok istiyorsan buluş da kendi kararı sonuçta. Buluşmaya karar vermiş, elbet buluşacak. Sadece virüs konusunda bir sakıncam, çekincem olur. Şu dönemde yeni buluşmalar insanlara tabii bekar olmayana daha kolay. Çünkü yani hazır elimde şeyde hani partnerinle beraber yaşayan insanlar için daha kolay bir seçenek bunu söylemek, buluşma demek. Ama bu dönemde sürecek bir dönemde buluşma demek de zor. Genel olarak virüs açısından çok büyük sakıncası var sadece. O yüzden bu işin biraz daha sanal da olabildiğince devam etmesi, bu kişinin gerçekten hani kendi beyanı, ben de korunaklı yaşıyorumun gerçekten doğru olduğuna emin olunması gerekiyor. Bu bir sakınca. Muhtemelen hani uzun bir dönem sanaldan yürüyecek bu flört aşaması. Zaten buluşma da demek hani muhtemelen cinsel münasebet için buluşma olur diye düşünüyorum. Ya da hani bu nedenle buluşulur diye düşünüyorum. Hani bu aşamaya geldiyse. O olacaksa, ona karar verildiyse de bu kişinin bir şekilde emin olman lazım. Ama sanki bu buluşma aşamasında değil, öncesinden emin olması lazım. Böyle düşünüyorum. O zaman sıradaki konumuza geçeyim mi? Alt başlığımıza.
Geç. Kaç dakikadır sohbet ediyoruz?
19 dakikamız oldu şu anda. Belki biraz daha kısa olmuş olabilir. Çünkü ara parçaları atacağız. Bazı başlangıçta tamam. Heyecanımızdan kaynaklanan konuşmalarımızı atacağım. Şimdi geliyorum da burada bir rehberimizi bulduğumuz, hazır elimizde rehberle daha doğrusu bir bölümümüz var. Nude göndermek. Şimdi bu nude göndermek önce bir insanlar Sandra Bullock resmini nasıl gönderir falandı. Fakat artık günümüzün flört döneminde, özellikle pandemi döneminde bu normal bir şey oldu. Fakat bu konuda insanların kendi istekleriyle gönderdiği gönderilerin daha sonra yayıldığını da keşfettik. O yüzden bu konuda ben araştırdım. Hani ne yapılabilir diye ve bir rehber buldum. Bir posta.com.tr'de buldum bu rehberi. Birkaç ek yaptım bu rehbere ama daha doğrusu ek yapacağım. Ama temel olarak çok beğendim. Onun üzerinden gitmeyi düşünüyorum bir. Ve sonra üzerinde konuşuruz diye düşündüm. Bir kere nude göndermenin bunun şeyini yapmıyoruz. Eleştirisini yapmıyoruz. Nude göndermek doğal bir şey. Özellikle bu dönemlere yeni flört anlayışında doğal bir şey. Burada önerilerde bulunmuş. Bu öneri uyarsınız uymazsınız. Bu ayrı hikaye. Birçoğu bana mantıklı geldi. Bir demiş yüzünüzü göstermeyin. Açıklamaları da var ama bu zaten net olduğu için çok fazla girmiyorum. İki, gönderdiğiniz kişinin ismini fotoğrafın bir yerine iliştirin. Yani o kişiye özel gönderiyorsun. Aynı nude'u tabii istersen başkalarını da gönderebilirsin ama yayarsa kimin yaydığını bulursun en azından. Şikayet edersin diye mi bilmiyorum ama yaymayacağını varsayman daha güzel olur tabii. 3. Otomatik yedekleme servislerinizi kapatın. Yani telefonlarınızda sürekli hani uygulamalar otomatik bir yerlere kaydediyor. Böylelikle fotoğraflarınız yedeklenmesin. Ve mesela işte şeyler var. Çeşitli aplikasyonlar var nude gönderiniz. Onları seçebilirsiniz. Snapchat gibi bir süre sonra silinen, gerçi Snapchat artık popüler değil ama hani şu anda Türkiye'de çok popüler değil. Ama Snapchat gibi gönderdiğinizde sonra silinen şeyler olabilir ya da kilitli aplikasyonlar var. AppLock gibi, Vault gibi. Şifreli şeyler olabilir. Hani çok fazla kişi olmaz. Tabii ki gönderdiğiniz kişiyi iyi seçin diyor. Fakat bundan en önemlisi gönderdiğiniz kişinin lütfen bu fotoğrafın gönderilmesini istediğinize emin olun. Yani ona buna özellikle bu biraz hani erkek üzerinden anlatacağım da penisinizin fotoğrafını çekip göndermeyin. Nude istemiyorsa o kişi göndermeyin. Bu çok önemli bir nokta. Siz de iyi seçin ama iyi seçerken de karşınızdaki kişi emin olsun. Burada istediğin yerde girip şey yapabilirsin Öykü. Müdahale etmesinin yer olursa sesini çıkar.
Penis olan kadınlar da vardır.
Evet. O da doğru.
Cinsel organınızı. Parantez içinde attın.
Çok doğru söylüyorsun. Yani
penisi olan insanlar diyelim.
Penisi olan insanlar diyelim. Penisi olanlar ya da herhangi bir organınızı istemiyorsa emin olun. Karşınızdakinin bu fotoğrafı istediğine emin olun. Yoksa bu flört değil.
Evet.
Bu taciz oluyor yani. Bir de tabii şu en önemli diğer noktalardan biri, her şey en önemli diyorum ama gönderdiğiniz kişi iki kere kontrol edin. Yani hani gönderdiğiniz anda yani
evet.
Aile grubunuzda
mikrofonumu açtım.
Aile grubunuzda gerek yok. Aile grubunda bence istemiyor olabilir. Aile büyükleriniz sizin belki isteyenler de olur, istemesinler mümkünse onlar. Aile yakınları, bilinçleri yakınlar da istemeyiversin. Mümkünse eğer. Onun dışında birkaç madde daha yazmış ama benim anlatacaklarım aslında önemli bulduğum kısımlar bunlar. Ama işte evet bakalım buna ekleyeceğim bir şey var mı Öykücüğüm?
Nude göndermek konusunda çok ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şeyi belki sen de söyledin. Karşıdan onay almanın öneminden bahsetmek iyi bir şey olabilir. Burada aslında toplumsal cinsiyet rollerinin farkını çok net gördüğümüz şeylerden biri belki nude göndermek olabilir. Çünkü tanımadıkları insana bile onu taciz etmek için ve rahatsız etmek için penisinin fotoğrafını gönderen erkekler varken bir kadının, bu arada yani kadın ve erkek diyorum ve muhtemelen birçok bölümde de diyeceğiz ama toplumsal cinsiyet ikili olmak zorunda tabii ki değil. Ama işte çoğunluk için biraz da kendi deneyimlerimizle ve bildiklerimizle ilgili konuştuğumuz için böyle diyoruz. Ama bir kadının ne kadar büyük bir kabusu olur sevdiği insana ya da işte sevdiği insana, sevgilisine diyecektim. Ya da işte ilişki içerisinde olduğu, göndereceğim bildiği birine böyle bir fotoğraf göndermesi durumunda bile o fotoğrafın bir şekilde yayılması onun için bir kabus olurken öbür taraf için de övünecek bir şey. Çünkü yani penis hep övünecek bir şey diye öğrendiğimizde bu toplumsal cinsiyet rollerinin farkını çok net gördüğümüz bir alan olacağı aklıma geldi sen konuşurken, seni dinlerken. Sadece böyle ona dikkat çekmek istedim. Onun dışında bu konuyla ilgili çok anlatabileceğim bir şeyim yok.
Bu bence gayet aslında mantıklı konuştuk yani bence bu konuda. Yani nude göndermek önemli bir konu. Kimi seçtiğimiz önemli bir konu. Bir de daha önemlisi hani göndereceğiniz kişiden eminsiniz. Yani doğru kişiye gönderdiğinizden de kontrol ettiniz, çektiniz. Yüzünüzün gözükmesini tercih ediyor olabilirsiniz. Gerekirse yüzünüzle gönderdiniz falan. Ama daha önemli bir nokta da aslında bu gönderme aşamasında baskı altında göndermemek. Hiç kimseye hiçbir şey göndermek zorunda değil hiç kimse. Yani siz modern düşünüyor da olabilirsiniz. Kendinizden hani öyle tanımlıyor olabilirsiniz. Çünkü modern norma altında tanımlanınca bazı şeylere toplum içinde kendi ait olduğunuz normda popüler olarak adlandırılan şeyler bazı şeyleri yapmakla da geçiyor. Yani ay ben nude'a çok karşıyım dediğiniz zaman kendi bulunduğunuz grup içinde dışlanıyor da olabilirsiniz. O yüzden nude göndermek zorundayım diye düşünmemelisiniz. Partileriniz sizi sıkıştırıyorsa nude gönder diye. Bunu sadece ve sadece kendi istediğiniz için göndermelisiniz. Karşıdaki kişinin herhangi bir baskısı olmamalı. Ve eğer hani gönderdiğiniz kişi siz reşit değilseniz, 18 yaşın altındaysanız, karşındaki kişi 18 yaşın üstündeyse bunu göndermemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok şey olarak söylüyorum ama ikiniz de 18 yaşından küçükseniz, flörtleşiyorsanız buna daha makul bakıyorum. Öteki türlü biraz daha sömürüye giriyor ve suça teşkil ediyor. Suça giriyor. Yani siz kendiniz reşit olmayıp beraber olmak istediğiniz kişi ya da flört ettiğiniz kişi 18 yaşın üstündeyse bu çok riskli bir konuya giriyor. Şimdi burada herhangi bir tavsiye legal olarak vermem ne kadar doğru bilmiyorum. Ama o kişiyi de suç altında bırakırsınız gönderdiğiniz her resimde. Bu çok düşünmeniz gereken bir konu. 18 yaşın altındaysanız bunu çok daha fazla düşünmelisiniz. Böyle bir resmi çekmeli miyim, ne yapmalıyım, ne kadar paylaşmalıyım, ne olmalı konusunda. Bunlar çok hassas konular aslında. Bilemedim. Var mı öykücüm Ekin? Ya da yeni konuya
yok,
geçelim.
Yok derken sondan bir önceki söylediğin ne bir altını çizmek istedim. Çünkü nude göndermek günümüzde çok normal gibi şeyler söyledik ama kimin kime ne göndereceğine ya da göndermeyeceğine kimse karışamaz. Hani şöyle bir baskı altında da hiçbir zaman kimse hissetmemeli. Söylediğini tekrar ediyorum aslında. Ama bu çok normal. Herkes birbirine gönderiyor. Sen de bana gönder diye birinin sizi ikna etmesine izin vermeyin. Kendi kendinizi ikna ediyorsanız göndermek ya da göndermemek için bu konuda karar verin. Bu konu içinde her konu içinde aslında geçerli bir şey. Yani manipüle edilmesi için kimsenin yanlışlıkla aracı olmuş olmasın bizim bundan bahsetmiş olmamız. Hani bu normaldir dememiz. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Her şeyde olduğu gibi konuyla ilgili doğrudan etkilenenlerin onayına bakan bir durum. Başka bir şey yok.
Tamam, o zaman şöyle bir başka konumuz daha vardı bu alt başlığımız sanat böyle sanal aldatma üzerine. Yani şu an kendi beraber olduğumuz partner ya da hani sanaldan flört ettiğimiz partner de olabilir. Ve hani tek eşli olmadığımız, ilişki içinde olduğumuz kişi sosyal medya üzerinden başkasıyla mesajlaşıp konuşuyorsa bu aldatmaya girer mi girmez mi? Aslında biz bu konuda bir fikir birliğine vardık. Bunu normalde aslında bir konu belirliyoruz biz sanal flört gibi. Altındaki şeyleri, alt başlıkları çok fazla konuşmuyoruz. Beraber bu podcast'te konuşalım diye belirliyoruz. Fakat bu konuyu konuşmuştuk aslında. Fakat o yüzden ben topu yine Öykü'ye atıyorum. Öykü, sanal aldatma konusunda ne düşünüyorsun? En güzel sen özetlersin bu durumu.
Tamam, şöyle düşünüyorum. İki insanın bir ilişki içerisindeyken neyi aldatma sayacağı, neyi saymayacağı tamamen ikisinin karşılıklı konuşarak karar vermesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Haliyle bizim üçüncü kişiler olarak şu aldatmadır, bu değildir diye buradan ahkam kesmemizin, başka insanların ilişkileri için kurallar belirlememizin hiçbir anlamı yok bence. O yüzden genel olarak insanlar ilişki içerisindeyken ilişkinin kuralları, kuralının olup olmayacağı, kurallar bu arada değişebilir, esneyebilir, ilişki her gün farklı bir yöne gidebilir. Bunlar da mümkün. Hepsi likit ve değişebilen şeyler. Bunlar tamamen o iki insanın açık iletişimle birbiriyle konuşarak karar vermesi ve bu karar doğrultusunda istedikleri gibi ilerlemesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Sen de böyle düşündüğünü zaten söylemiştin. O yüzden yani şu şöyledir, işte bu budur ama şuna dikkat edin falan gibi çok tıklanan, çok popüler olan görüşlerin hiçbirine katılmıyorum. Bunların hepsi başka birilerinin, başka insanların ilişkileri için kural belirlemesi, norm belirlemesi. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok.
Evet, şöyle örnekle bir vereyim, öyle konuyu öyle kapatalım diye. Eğer sizin için partnerinizin sosyal medyada bir kızla mesajlaşması aldatmaya giriyorsa bu aldatmadır. Eğer sizin için girmiyorsa bu aldatmaya, mesajlaşma, bir flört etsin aman bana ne diyorsa aldatma değildir. Tabii ki bu da karşılıklı fikir. İkiniz birden ne düşünüyorsunuz? Yani sizin için aldatma değildir, karşıdaki için aldatmaya yürüyorsa o zaman ortak bir karar vermeniz lazım. Evet, mesajlaşıyoruz başkalarıyla, bu bir sıkıntı değil. Yok, mesajlaşmıyoruz çünkü bu bir problem. Buna göre karar vereceksiniz. Bu hani şey değil, hani örnek olarak, yaşamsal bir örnek olarak söyledim. Bu oturacaksınız. Yani bu aldatmadır, değildir tamamıyla. Sizin kararınız, sizin bileceğiniz iş ama partnerinizle konuşmanız gereken bir şey. Eğer birden fazla partneriniz varsa partnerlerinizle. Yani biriyle tek ilişki yaşayıp diğerinin haberi yokken yapmak, bunların hepsi aldatmaya giriyor. Karşıdaki kimseyi yanlış yönlendirmektir aslında aldatmak. Yoksa karşıdaki kişi biliyor, herkes biliyor. Belki üçlü, belki dörtlü bir ilişki yaşıyorsunuz. Herkes her şeyden haberi var ama ses çıkarmıyorsa bu aldatma değil. Karşımızdakini kandırmadığımız hiçbir şey aldatmaya girmiyor diye özetleyebiliriz. Şimdi bir de aslında enteresan bir konu, bence enteresan. Ben öğrendiğimde çok enteresan bulmuştum. Başka insanlar için enteresan mı bilmiyorum ama bu sanal seks üzerine değinmek istiyorum. Ama bu sanal seksi sanal dünya seks üzerinden, yani sanal gerçeklik üzerinden böyle bir trend başlamış durumda. Bu benim oldukça ilgimi çekmişti. Bilmiyorum Öykü, sana biraz anlattım. Sen hani böyle bir konudan ben bahsetmeden önce haberin var mıydı?
Bundan yoktu. Sadece seks oyuncak, sanal. Bu arada sanal kelimesini de sanki sanal yalan gibi bir his yaratıyor olabilir bizde. Halbuki sanal sadece internet üzerinden, hani o an yan yana değil anlamında kullanıyoruz değil mi? Bunu da belki açıklamak lazım. Çünkü bir insanla iletişim kurduğunda bunu sanal yoldan yapıyor olman aslında normal yüz yüze yaptığın gerçek ilişkiler kadar gerçek. Yani bir tarafta yüz yüzeyken kaba olmuyorsan öbür tarafta da olmaman lazım falan filan diye. Az önce söyleyecektim bu sanalla ilgili, unuttum. O yüzden bu konuya sarkmış oldum. Sadece şeyi görmüş ve çok şaşırmıştım. Yine böyle internet üzerinden çalışan seks oyuncakları. Ama ayrıntısını da hatırlamıyorum. Bir web sitesini göndermişti de. Yani bir şekilde bambaşka yerlerde evlerinde oturan iki insan bu oyuncakları kullanıyor. İki oyuncak etkileşim içerisinde. Yani birinin yaptığını öteki işte oyuncaktan ona göre titreşiyor ya da bir şey yapıyor ve hissediyor. Bir tek ondan haberdardım ama bu senin son bahsettiklerini ilk kez senden öğrendim. Şimdi biraz daha detaylı öğrenelim bence.
Biraz bahsedeyim. Şimdi bu sanal gerçeklik üzerine bir foruma katılmıştım ben. Daha doğrusu bir etkinliğe katıldım, uluslararası. Onun bir bölümünde vardı. Kathleen Sumuz isimli bir klinik psikolog ve seksolojist var. Kendisi Fransa'da yaşıyor. Seksolog daha doğrusu Türkçesi tam. Sextech konusunda uzmanlaşmış. Burada sextech diye bir şey olduğunu da açıkçası o zaman öğrenmiştim. Bu benim ayıbım olabilir. Cinsellik, hayal gücü ve özgürlüğe tutkuyla bağlı bir kadın olarak tanımlandırıyor kendini. Şu an okuyorum. Amacı fizik sınırlarını aşmak, aşk ve seks sansürünü aşmak. Böyle bir kadın, kendini kadın olarak tanımlayan klinik psikolog ve seksolog. çiftler için sanal gerçeklik uygulaması geliştirmiş. Imbue VR diye İzmir, Manisa, Bursa, Urfa, Edirne VR'da sanal gerçekliğin vanrize.com. Bayağı uzun açıkladım ama buradan girdiğin zaman çiftlere sanal dünya üzerinden, sanal gerçeklik üzerinden yönlendiriyor ve size soruyor. Yani hani ne istiyorsunuz, nasıl bir şey arıyorsunuz diyor. Ve bu programda açıkçası Cannes'da gösterilmiş ilk finalist olarak yarışmış. Bu seks pozitif ve etik içerik açısından da hem gerçek bedeninizi deneyimleyeceğiz bir şey. Kısacası gözlüğünüzü takıp bir de bu kumandaya da farklı bir aparat takıyorsunuz ya da farklı bir aparatla geliyor kumanda. Yeni bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu da kendi sınırlarınızı da aslında görmek için olabilir. Ne istediğinizi anlamak için olabilir. Yeni fantezi sınırlarını keşfetmek için de olabilir. Tamamıyla sanal bir ortamda aslında gözlük takarak ama kendi partnerinizle yaşadığınız bir şey. Bu şekilde oluyorsa hani farklı odalarda, farklı şeylerde bu sanal gözlüklerini takıp birbirimize farklı duygular yaşayabiliriz. Yeni fantezi alanları açabilir, yeni özgürlük alanları açabilir. Yani şu pandemi döneminde bile hani evinizde kapalı kaldığınız partnerinizle bile deneyebileceğiniz yeni ufuklar açabilir. Yani bana çok enteresan geldi. Kendim hiç denemedim. Ama açıkçası merak ediyorum. Tabii bu partnerimin onayıyla ilgili bir şey. Hani deneme kısmı da bu tip bir şey siz merak ediyorsanız diye zorla birisine uygulayamazsınız tabii ki, her şeyden için geçerli. Çok enteresan gelmişti bana. Yani bir kafanıza taktığınız bir bu headset dedikleri gözlükle beraber, hem kafanıza takıyorsunuz çünkü tam gözlük uymuyor, sanal gerçeklik gözlüğü diyoruz ama aslında o bir headset, yani tüm kafanıza monte olan bir şey. Hani sadece gözleri kapıyor gibi değil, kafanızın arkasına takıyorsunuz. Elinizde kumandayı tutuyorsunuz. Kumandalar titreşimle size geri dönüş veriyor. Başka bir duyunuza hitap etmiyor ama titreşim ya da bir şey veriyor. Bir müzik de olabilir belki, bas sesiyle kulaklık takıp. Böyle yeni bir dünyaya atıyorsunuz. Neden biz bu sanal ortamda, flörtte de, şimdi artık sosyal medyada da sanal gruplar oluyor. Niye yeni bir dünyaya girmeyelim diyorum.
Çünkü teknoloji pahalı. Ben şu an anlattığım o güzel dünyayı bir an böyle şey yaptım.
Şey de yapabilirsin ama işte bu Alt Space VR gibi ya da Lava Virtual diye dünyalar var. Normal desktop'un olması lazım tabii yine. Ama desktop'undan bağlanıp ve bir kendine sanal bir avatar yaratıp o dünyaya gidebilirsin. Tabii haptik dediğimiz bu titreşimle ilgili kumandasal geri dönüş olmaz. Yani hani onda da şöyle bir fark var. Yani elinde seks oyuncağı haline gelmiş oyun kumandası var. Ve o kumanda titreşerek de sana bir mesaj veriyor, bir şeyi gönderiyor. Ne bileyim yani hani uzayda mı yapmak istiyorsunuz ya da orta çağda mı olmak istiyorsunuz? Ve partnerinizin onayıyla da yani kendi başına bireysel deneyimleri bilmiyorum. Ama bu partnerle olan bu sanal flört konusu daha dahil olduğu için açıkçası ona daha eğildim. Birlikte olduğum partnerle deneyimleyebileceğin yepyeni bir alanlar da başlıyor bu sanal dünyada diye düşünüyorum. Sanat flörtü tanımlarken belki bu da önemli bir alt başlık olabilir diye koydum ama genel olarak.
Evet. Bizden bayağı ileridesin Melike. Ben şey hiç mesela şu an gerçekten merak ediyorum. Kaç kişi bütün bunlardan haberdardı zaten? Kaç kişi ilk kez duydu? Ben ilk kez duydum mesela senden bunları. Podcast esnasında değil ama bununla ilgili konuşurken.
Bu seks tek konusunun bir de bir round table dedikleri bir bölümleri vardı. Yani bir yuvarlak masa etrafında sanal ortamda oturuyorsun. Ben de işte o şeye katıldım. Fakat böyle hani kendi adım ve soyadımla katıldım. Girdim. Bir yandan da tedirgin oldum. Şimdi klasik ay seks tek şeyi ama girdim. Burada sadece şeyim var. Sanal halim var. Yani gözlük bile değilim. Sadece orada yarattığım sanal, kısaca kendime benzeyen bir avatar seçtim. Çok alakasız bir avatar da olur. İşte böyle yuvarlak masanın yanında kimse olmayan en uç köşesine oturdum. Yanıma biri oturdu sonra. Bir Türk oturdu. Aa dedim, acaba şimdi bu yanlış anlar mı? Şimdi Sex Tech konferansına girdim diye karşı tarafa falan oturdum falan. Böyle şeyler düşündüm. Yani hani bu sanal dünyada bile böyle ay şimdi bu Türk benim yanıma oturdu, yanlış anlamasın, ismi, adı soy ismi Türk'tü, ben de Türk olarak düşündüm. genel geri kalan yabancıydı ve genelde seks tek konuşuluyordu ve bu virtual sistemde ya yani sanal dünyadaki porno endüstrisinden falan da bahsediyorlardı. O yüzden ben mesela bir karşı tarafa oturdum. Arada yer değiştirdim. Yok konuyla ilgili soru sormadım falan. Nedense böyle bir şeylik geldi bana. Tedirginlik geldi. Bu sanal dünyada bile bu tedirginliği yaşıyoruz. O da çok enteresan. Yani sanal flörtte bile, sanal olsa bile bir şeyiz, tedirginiz. Bu Türkiye'de kadın olmakla mı ilgilidir? Genel olarak sürekli bir tacizden korkmakla mı ilgilidir? Çünkü sanal flörtte o da var. Tacize daha mı açık oluyoruz o zaman? Gibi böyle ciddi bir konuyla şey yapıyoruz. Son alt başlığımıza girdim ama bilmiyorum. Bunu da konuşup belki kapatabiliriz. Ne düşünüyorsun Öykü? Sanalda yaşayabileceğimiz şeyle sanal tacizin bir kısmından bahsedip kapatsak yoksa bu konuyu ayrı bir konu mu yapsak?
Taciz çok ağır ve ayrı bir konu bence ya.
O yüzden hani hiç bahsetmeyelim de istemedim.
Ama, yani evet çok ayrıntılandırmayalım da sonsuza uzamasın ve çok yani ciddi ve önemli ve hani ağır bir konu. Biz daha neşeli bir podcast planlamıştık diye. Yani bahsetmenin iyi oldu tabii ki ama belki şöyle bağlayabiliriz. Popüler olmayan fikirleri olan bunları dile getirmekten çekinmeyen ve hatta şimdi bunları bir podcastle dile getirmeye karar vermiş iki insan olarak yine de içinde yaşadığımız toplumun kurallarından diyeceğim ama tabii ki kurallarından da kaçamıyoruz. Ama bir de bize verebileceği bazı olası zararlardan korkmaktan da kaçamıyoruz. Çünkü dünyada kadın olmak zaten zor mu diyeyim işte tırnak içinde zor diyeyim belki. Türkiye'de daha da. O yüzden hala işte Sex Tech konferansında yanımdaki Türk beni yanlış anlar mı diye bir düşünce senin aklına geliyor ve gelmek zorunda gibi mi belki de. Bu işte ayrı bir konu. Ayrı bir podcast bölümü konusu değil, podcast serisi konusu falan belki.
Evet ama işte bir yandan da bundan hiç bahsetmeden evet. Olmaz diye bir tık
tabii,
değinelim.
Tabii iyi yaptın bence de.
Tamam o zaman benim aslında söyleyeceklerim bu kadar. Bir özet yapalım mı yoksa direkt e-mail adresimizi verelim. Bize de hem bu konu hakkında hem de başka konu hakkında istedikleri pofları söylesinler mi? Popüler olmayan fikirlerini.
İstedikleri pofları söylesinler. Biz süremizin neredeyse iki katına geldik diye şüphe ediyorum bu arada.
Şu an ben
bir de özet çıkarmayalım.
40 dakika gibi görüyorum. 40 küsur dakika.
Ha, ama küsur evet. Tamam. O zaman bence pof@popülerolmayanfikirler.com adresine herkesin fikirlerini bekliyoruz.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.